Ayrım 18 sayfa 195. Bunların ve akılcı bir toplumun diğer öğelerinin müşteriler için verimsiz olabilmesine karşın mal ve hizmet satıcıları için bunlar gayet verimlidir. İnsanlar banka memurlarını çalıştırmak yerine bankamatikte kuyruğa girdikleri zaman başka bundan verimlilik elde eder. Bankamatik bozulmadığı ya da içindeki para bittiği zamanlar dışında. İnsanlar araba penceresini kullanarak paketlerini alıp gittiklerinde McDonald's'a benzer bir yarar sağlar. Süpermarketler her tür gıdayla dolup taşmayı verimli bulur. Virginia'daki bir Giant süpermarketi 23 koridor boyunca sıralanan yaklaşık 45 bin farklı ürün bulunduruyor. Bunlara ek olarak müşterinin gücü azalmaya başlayınca gidebilsin diye bir çiçekçisi, bir şarap bölümü, bir Fannie Mae şekerci dükkanı, bir kafe, bir çorba ve salata barı ve soğuk meşrubatla sıcak kahve alınan makineleri var. Ama müşterinin bir ekmek ve süt almak için labirentlerde dolaşması verimli mi? Elbette değil. Bu da 7-Eleven gibi zincir mağazaların popülerliğini kısmen açıklıyor. McDonald's'laştırma güçleri büyük verimliliklerini vurgulamalarına karşın bize sistemin kimin için daha verimli olduğunu söylemiyorlar. Verimlilikten elde edilen kazançların büyük kısmı akılcılaşmayı vurgulayanlara gidiyor. İnsanların sorması gerek, kimin için verimlilik? Müşterilerin aldıkları gıdaları süpermarket okuyucularından geçirip torbalara koymaları verimli mi? İnsanların kendi benzinlerini kendileri doldurmaları verimli mi? Bir insana ulaşabilmek için önce sayısız telefon numarası birleşimlerine basmaları verimli mi? Çoğunlukla insanlar bu tür sistemlerin kendileri için verimli olmadıklarını görüyor. Aynı şekilde akılcı sistemler çalışanlar üzerinde bir çifte standartta uyguluyor. Bir örgütlenmenin tepesindekiler sistemin alt düzeylerinde ya da yakın düzeylerde çalışanlara montaj bandı işçisi, McDonald's kasa görevlisi akılcılaştırmayı dayatıyor. Mal sahipleri, zincir mağazalar, üst düzey yöneticiler çalışanları akılcı sistemleri dayatarak denetlemek istiyor. Bununla birlikte kendi konumlarının akılcı sınırlamalardan muaf olabildiğince akılcılıktan uzak olmasını istiyorlar. Yaratıcı olmak için serbest olmaları gerek ama alt düzeydekilerin özgür olmasına izin yok. Alt düzeydeki çalışanlar akılcı sistemin kural, yönetmelik ve diğer yapılarına körü körüne uymak zorunda. Yani amaç çalışanlara verimliliği dayatırken üst düzeydekilerin olabildiğince yaratıcı ve çoğunlukla verimsiz olmalarını sağlamak. Verimsiz olmalarının yanı sıra birçok McDonald's'laştırılmış kurumda düşük üretkenlik görülür. Bu kural olarak bu tür ortamlarda çalışanların saat başına görece az mal ya da hizmet üretmesi anlamına gelir. Bu tür yerler genellikle emek yoğundur. Yani kurum amaçlarını gerçekleştirmek için çok sayıda çalışana ihtiyaç duyar. Bunun en iyi örneği çok sayıda gencin görece üretken olmadan çalıştığı fast food restoranıdır. Fast food restoranı bu düşük üretkenlik düzeyini kaldırabilir çünkü çalışanlarına asgari ücret öder. Bankamatiklere dayanan bankalar gibi McDonald's'laştırılmış toplumun unsurları bu sorunu yaşamaz elbette. Üstelik daha fazla akılcı kurum karmaşıklığı giderek artan teknolojileri kullandıkça ya üretken olmayan işçileri atarak ya da daha üretken hale getirerek bu sorunun çözülmesi olasılığı da var. Genel olarak McDonald's'laştırılmış kurumlar dikkate değer yeni ürünler de geliştirmiyorlar. Bu alanda Ray Kroc'un başarısızlıklarını, örneğin Hula Burger'i hatırlayın. Bu tür sistemler genel bir kural olarak parlak yeni ortamlar ya da paketlerde tanıdık ürün ve hizmet satma konusunda kusursuzlaşmıştır. Örneğin fast food restoranı o tanıdık hamburgerini parlak paketlere koyar ve karnaval tarzı bir ortamda satar. Bu nokta McDonald's'laştırmanın başka birçok tezahürü içinde geçerlidir. Örneğin Jiffy Lube ve taklitçileri insanlara aynı eski yağdan başka bir şey satmaz. Ama çok iyi bilinen logoları ve parlak renkleri vardır. B. Yüksek maliyet, evde oturmak daha iyi. McDonald's'laştırma her zaman insanların paradan tasarruf etmesini sağlamaz. Örneğin küçük bir meşrubat şişesi bir zincir mağaza sahibine 11 sente mal olur ama 85 sente satılır. 4 kişilik bir ailenin fast food yemeği rahat rahat 20 doların üstüne çıkabilir. Bu da evde pişirilmiş bir yemeğin malzeme maliyetinden çok daha fazladır. Cohen'in bankamatik örneğinde gösterdiği gibi insanların akılcılaştırılmış bir toplumun insan dışılığı ve verimsizliğine fazladan para ödemeleri gerekir. McDonald's'laştırılmış sistemlerin büyük başarısı ve karlılığı bunları toplumun başka kesimlerine de yayma isteği ve birçok insanın bu tür işlere girmek istemesi bu sistemlerin dev karlar kazandığını gösterir. Bob Garfield, How I Spent, My Disney Vacation, Tatilde Zamanımı Nasıl Harcadım, Harcadım da Harcadım başlıklı yazısında McDonald'slaştırılmış faaliyetlerin maliyetini anlatır. Garfield, 4 kişilik ailesini Walt Disney dünyasına götürdü ve buraya masraf dünyası adının verilebileceğini gördü. 5 günlük tatil $1,700 tutmuştu. Yalnızca Disney dünyasına girmek bile $551'dı. Bob Garfield, 5 günde 7 saatten daha az eğlence yaşadıklarını hesapladı. Bu da 261 saat başına eğlence masrafı, 261 senttir. Sihirli krallıktaki zamanının büyük kısmı otobüslerde, kuyruğa girmek ve bir yerden bir yere gitmekle geçtiğinden gördüğümüz 17 eğlence yeri bizi toplam 44 dakika boyunca eğlendirdi. Yani ucuz bir aile tatili olarak düşünülen gezi çok pahalıya patlayabiliyor. C. Eğlence yanılsaması. Ha ha ha. Borsa çöktü. Gerçekten verimli değilse ve gerçekten ucuz değilse o halde McDonald'slaştırma, daha özele inersek fast food restoranı insanlara ne verir? Neden bu kadar dünya çapında bir başarı kazanmıştır? Bunun bir nedeni McDonald'slaştırmanın verimlilik ve tutumluluk yanımsaması yaratmasıdır. İnsanlar buna inandığı sürece gerçek durumun fazla önemi olmaz. Belki daha da önemlisi Stan Luxemberg'in belirttiği gibi fast food restoranlarının asıl sunar gördüğü şey eğlencedir. Ya da Garfield'ın eğlence eğlence eğlencesi. Diğer bir gözlemcinin yazdığı gibi restoranlar bir eğlence biçimi haline geldi. Günümüzün yemekleri yiyecekten çok tiyatroya benziyor çoğunlukla. Bu kalbur üstü restoranlar için bile geçerli. Sıkıcı, kasvetli bir yerde oturup harika bir yemek yemektense harika bir odada orta halli yemek yemeyi tercih ederim. Dekor, kalite, dramatik etkiler, hareketlilik arıyorum. Fast food restoranları ve diğerleri parlak renkleri, gösterişli tabelaları ve sembolleri ile yiyeceğin eğlence parklarıdır aslında. Hatta McDonald's insanları bir sonraki ziyaretlerinde onları eğlence beklediğini hatırlatmak üzere her yerde hazır ve nazır palyaçosu Ronald McDonald'ı ve bir dizi çizgi film karakterini kullanmaktadır. Bazı mağazalarda oyun yerleri ve çocuklara yönelik eğlenceler bile bulunur. Farklı görünme çabasının bir parçası olarak McDonald's gerçekten oyun yeri işine de girdi. McDonald's, Eylül 1994'te Discovery Zone'da satılmadan önce 49 oyun yeri açan yan şirket Leaps and Bounds'un sahibi. 1989'da işe başlayan Discovery Zone'un artık ülke çapında 330 oyun yeri var. Leaps and Bounds'a karşılık McDonald's, Discovery Zone'un çoğunluk hissesinin sahibi Blockbuster'ın %10 hissesini aldı. Leaps and Bounds'taki oyun ekipmanları birçok McDonald's restoranının oyun yerinde bulunan ekipmanlarından türetilmiştir. Bir McDonald's sözcüsü bu düşüncenin yiyecek, arkadaşlar ve eğlence temasını reklamını yapmaktan kaynaklandığını söylendi. Bunun üzerine düşündük ve eğlenceyi öne çıkarmaya karar verdik. McDonald's işletmesinin eğlenceyi her zaman yiyeceğin önüne koyduğunu söyleyecek kişilerin sayısı az değil. Diğer bir yeni gelişmeye göre Japonya'daki McDonald's 1993'ün sonunda Japonya'da 1000'in üzerinde McDonald's restoranı vardı. Toys R Us ile güçlerini birleştiriyor. Yapılacak çok sayıda Toys R Us mağazasının içinde McDonald's restoranları bulunacak. Oyun yerleri ve oyuncaklarla bu kadar yakından ilgilenen McDonald's, insanlara eğlence yaşatan bir iş sektöründe bulunduğunu daha da açığa kavuşturuyor. Üstelik fast food restoranları bir eğlence parkındaki büfelerde satın alınanlar gibi elle yenebilir yiyecekler satıyor. Pamuk helva ilkesi denebilecek bir kural uyarınca insanlar güçlü, hoş ve tanıdık bir tadı olduğu sürece birkaç kuruş değerinde bir yiyeceği satın alacak, hatta görece fazla para ödeyecekler. Gerçekten de Luxemburg'in gösterdiği gibi fast food restoranları çoğunlukla tuzlu şekerleme satıyor. McDonald's patates kızartmalarının bir sırrı da hem tuz hem de şekerle kızartılması. İnsanlar şeker ve tuz tadını alıyor ama patates tadını çok ender alıyorlar. O da varsa. McDonald's bir tür halk tiyatrosu sunar. McDonald's restoranlarında özel, katlanmış bir menü yerine bir sinema kompleksindeki film seçenekleri gibi alternatifleri gösteren bir tabela vardır. Bu ve birçok farklı yola yemek yemek özel ve kişisel değil, kamusal bir deneyim, hatta halka açık bir gösteri haline gelir. Süpermarketler de giderek birer eğlence merkezi haline geliyor. Daha çok Kong, Kokula ve Teenage Mutant Ninja Turtles gevrekleri. Snuggles in a Blanket köpek maması ve Funny Feet meyveli şekerlemeler satıyorlar. Bir gözlemci şöyle demişti. Müşteri gençse Amerikalılar gösteri dünyası gibi bir dünya daha yoktur şarkısını çalarlardı. Ama artık çalmıyorlar. Büyük olasılıkla artık her iş gösteri dünyası gibi oldu da ondan. Süpermarketlerde kesinlikle bir istisna değil. Günümüzde süpermarketler eğlence parklarına benziyor. Connecticut'ta büyük süpermarketlerin sahibi mağazaları için çizgi film karakterlerine $500,000 yatırım yaptı ve müşterilerin arasında dolaşan Daisy Duck gibi giyinmiş insanlar tuttu. Süpermarket sahibi, bu insanlara yönelik bir iş. Müşteriler burada mutlu oluyor, buraya arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yapmaya geliyorlar çünkü eğlenceli diyordu. Bütün bunlar Amerika'nın eğlence takıntısının bir parçası. Neil Postman, Amazing Ourselves to Death, Kendimizi Ölesiye Eğlendirmek gibi münasip bir başlığı olan kitabında Las Vegas'ın bu takıntının simgesi haline geldiğini, çünkü Las Vegas'ın eğlence düşüncesine kendini tümüyle adamış ve böyle olduğu için de tüm söylemin giderek eğlence biçimi aldığı bir kültür ruhunu açığa vuran bir kent olduğunu ileri sürüyor. McDonald's'laştırılmış kumarhaneleri ile Las Vegas eğlence takıntısının simgesi ise McDonald's da fast food sanayisinde eğlenceye yönelik vurgunun simgesidir. Eğlence alışveriş merkezleri içinde temel önemi olan bir konudur. Alışveriş merkezleri Kowinski'nin perakende tiyatro oyunu dediği fantezi dünyalar, tiyatral ortamlar olacak şekilde tasarlanmıştır. Hem tüketiciler hem de çalışanlar bu oyunda önemli roller oynar. Kaldı ki birçok Amerikalının en sevdiği eğlence biçimi alışveriştir. Alışveriş merkezi, yabani müşteriyi avutmak için her zaman var olan muzak sahne arkadaşıyla birlikte sahne donatımları ile doludur. Bazı donanımlar yıl boyunca kalırken bazıları, örneğin Noel dekorasyonları, özel olaylar ve promosyonlar için geçerlidir. Ayrıca restoranlar, barlar, sinemalar ve jimnastik merkezleri eğlenceye eğlence katar. Hafta sonları palyaçolar, balonlar, sihirbazlar, orkestralar ve benzerleri bir merkezden diğerine gezer durur. Evden alışveriş alternatiflerinin tehdidi karşısında olan bir pazarlama uzmanı, alışveriş merkezlerini daha eğlenceli hale getirmek zorundayız diyordu. Yani insanlar alışveriş merkezlerinin gösteri dünyasının daha da bütünsel bir parçası haline gelmesini bekleyebilir. Bu gelecek Minnesota, Bloomington'daki Mall of America'nın açılışıyla yaklaştı. Mall of America'nın ortasında dev bir eğlence parkı olan Knott's Camp Snoopy vardır ve bu parkın içinde tam boy bir roller coaster, bir üstü kapalı çarşı ve atış galerileri bulunur. Akrilik tüp sistemi ziyaretçilerin akvaryumun içinden geçmesini sağlar. Golf dağında birkaç düzeyde 18 delikli minyatür golf dersi verilir. Alışveriş merkezinde ayrıca şimdiye kadar yapılmış en büyük Lego binası da vardır. Dev bir spor alanı, bir Hooters ve bir Planet Hollywood bulunur. Tabii ki sinema da var, 14 perdeli. Bir eleştirmen, Mall of America bir alışveriş merkezi değil, bir sirk demiştir. Gazetecilik de eğlenceye daha fazla yöneldi. Örneğin akılcılaştırılmış bir dergi olan Business Week, Wall Street Journal'ı okumaktan daha verimli olmakla kalmaz, daha eğlencelidir de. Business Week'in bir ilanında size yalnızca bilgi vermiyoruz, sizi eğlendiriyoruz da iddiası var. İki eleştirmen bu ilanla ilgili olarak Business Week gerçekten ciddi mi? Şu cümleyi bekleyebilir miyiz? Ha ha ha, borsa çöktü. Ne eğlence ama. Şirketiniz batıyor. Ama eğlence diyor. Aynı şekilde televizyon haberleri de çoğunlukla bilgilence olarak tanımlanıyor. Çünkü haberlerle gösteri dünyasını birleştirmiş durumda. D. Gerçekliğin yanılsaması, şarkıcılar bile gerçek değil. McDonald's'laştırılmış bir toplumun birçok özelliğinde aldatıcı ortamlar ve faaliyetler bulunur. Bunlar arasında paket tur, modern camping, Busch Gardens gibi eğlence parklarında uluslararası köyler, bilgisayarlı telefon santralleri ve Roy Rogers ile Nutrisystem'in sahte dostluğu sayılabilir. Bütün bunlar Ian Mitford ile Warren Bennis'in gerçek dışılık sanayisinin bir parçası olarak görülebilir. Bununla kastedilen tüm sanayilerin gerçek dışılık üretmeye ve pazarlamaya girişmesidir. Örneğin McDonald's, insanların eğlendikleri, bol patates kızartması aldıkları ve yiyeceklerini de indirimli aldıkları yanılsamasını yaratır. Bu tür bir gerçek dışılığın ünlü örneğinde Milli Vanilli'nin iki şarkıcısı aslında albümlerinde şarkı söylemiyorlar. Çok çeşitli gerçek dışılık örneklerinden giderek daha az şeyin göründüğü gibi olduğu süpermarketlerdekilerini seçiyorum. Sahte domuz pastırması hindi ve sığır etinden yapılır ve koşer domuz pastırmasında domuz eti yoktur. Molly McButter ve Butterbuds'ta tereyağı yoktur. Dondurulmuş hindi yemeğindeki hindi tadı yapay olabilir çünkü doğal tat işlem sırasında yok olur. Çamaşır deterjanlarındaki limon kokusu genellikle limondan kaynaklanmaz. Çeşitli sahte olayların yanı sıra bu tür bir gerçek dışıcılık, McDonald's'laştırılmış toplumun bütünsel bir parçası haline gelmiştir. E. İnsanlıktan çıkarma. Yalak ve bir arada hortumla yıkanma. McDonald's'laştırmayı akıl dışı ve nihai anlamda mantıksız olarak düşünmenin temel nedeni insanlık karşıtı, hatta insanlara zararlı olabilecek, insanlıktan çıkarıcı bir sistem haline gelme eğiliminde olmasıdır. Sağlık ve çevre açısından tehlikeler. İlerlemeye devam eden akılcılaştırma, sağlığı ve belki de insanların yaşamını çeşitli yollarla tehdit eder. Bunun bir örneği de birçok fast food'un içeriğindeki tehlikedir. Bol miktarda yağ, kolesterol, tuz ve şeker. Bu tür yiyecekler çoğu şişmanlık, yüksek kolesterol seviyeleri, yüksek tansiyon ve belki de şeker hastalığı çeken birçok Amerikalının en çok ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Fast food restoranları çocukların beslenme alışkanlıklarını da şekillendirir ki daha sonraki yaşamlarında bu hastalıkların ve diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olur. Çocuklara hitap eden fast food restoranları yalnızca ömür boyu fast food'a bağlı insanlar değil, aynı zamanda tuz, şeker ve yağ oranı yüksek gıdalara alışmış insanlar da yaratmaktadır. Fast food sanayisinin sağlık üzerindeki zararlı etkilerine karşı saldırılar yıllar boyu arttı. Sonuçta birçok şirket zinciri buna çeşitli biçimlerde tepki vermek zorunda kaldı. Salatalar bu tepkilerden biriydi. Ama çoğunlukla salata sosları tuz ve yağ yüklüydü. Bazı fast food restoranları patatesi hayvani yağda kızartmaktan vazgeçip düşük kolesterolü bitkisel yağ kullanmaya başladılar. Bu restoranların sağlıkla ilgili artan kaygılara kendini uyarlamak zorunda kalmalarına karşın Big Mac, büyük boy patates kızartması ve şekten oluşan tipik bir McDonald's menüsü 1000 kaloriyi aşar. Tuz, şeker veya yüklüdür. McDonald's'laştırma sağlığı daha da yakından tehdit eder. Regina Schrambling, çeşitli hastalıkları, özellikle de salmonella virüsüne bağlı hastalıkları gıda üretiminin akılcılaştırılmasına bağlıyor. Salmonella, kümes hayvanları sanayisinde ancak sığır eti gözden düştükten ve Amerikalılar her gece yemekte tavuk istediklerine karar verdikten sonra yayıldı. Ama kuşlar arabalara benzemez. Talebi karşılamak için fabrikanın üretimini hızlandıramazsınız. Bir şeyden vazgeçmek gerekir. Bu durumda güvenlikten vazgeçildi. Hızla semirtilip piliç kızartma yapılabilecek duruma getirildikten sonra büyük miktarlarda kesilen tavuklar süpermarketteki en temiz gıda değildir. Schrambling, salmonella'dan kaynaklanan hastalıkları daha akılcı yumurta, meyve ve sebze üretimine de bağlıyor. Daha genel olarak çok çeşitli hastalıkların kökenini çeşitli akılcılaştırılmış üretim sistemlerine dayandırıyor. McDonald's'laştırılmış sistemler yalnızca insanlar değil, küçük hayvanlar için de bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Petstaff ve PetSmart gibi süpermarket tarzı hayvan mağazası zincirleri köpekleri temizlemek için otomatik saç kurutma makineleri kullanıyor. Ne yazık ki bazı köpekler kafeslerde kilitli ve kurutma makinesinin altında fazla uzun süre kalıyor. Bundan dolayı bazıları ölmüş ya da yaralanmıştır. Bir köpek koruma grubu olan temizlik kazaları, denetim ve önlemenin kurucusu, bir köpeği elektrikli bir ısıtıcının yanında gözetimsiz bırakma düşüncesi çok anlamsız. Köpeklere montaj bandındaki arabalar gibi davranıyorlar demiştir. Marksist eleştirmen Tim Lung, McDonald's'laştırılmış toplumun diğer yanlarının yanında McDonald's kuruluşunun Rusya çıkarmasına da saldırdı. Yaratılan havaya McGulag Takım Adası adını verdi. Gulag Takım Adaları eski Sovyetler Birliği'ndeki cezaevi kamp sistemiyle ilgilidir. Dolayısıyla Luke, McDonald's'laştırmanın Rus vatandaşlarını hapse atmasının yeni bir sistemi, diğer bir deyişle yeni bir tür demir kafes olduğunu dolaylı yoldan söylemektedir. Luke, McDonald's sistemine başka birçok nedenle, örneğin beslenme açısından kuşkulu, atık, yoğun ve çevre açısından yıkıcı bir nedenlerle de saldırıyor. Fast food sanayisi yalnızca beslenme uzmanlarını değil, çevre bilimcileri de endişelendiriyor. Bu sanayi bir kısmı geri kazanılamayacak dev miktarlarda çöp üretiyor. Fast food emeklerinden geriye kalan çerçöp yığınları kırsal bölgede kötü bir manzara oluşturuyor. Yalnızca McDonald's restoranlarının her yıl gereksindiği kağıdı sağlamak için binlerce olmasa bile yüzlerce kilometre kare ormanın kesilmesi gerekiyor. Bazı kağıt kapların yerini strafor ve diğer ürünler alsa da fast food sanayisi ormanları yutuyor. Aslında bugünkü eğilim kağıt ürünlere dönmek olabilir. Çünkü yaygın strafor kullanımından dolayı fast food sanayisine karşı daha da büyük bir eleştiri yöneltilmiş durumda. Fiilen yok edilemez olan strafor, dolgu arazilerde birikerek sonsuza kadar olmasa bile yıllarca orada kalacak çöp dağları yaratıyor.